Bir Yazın Tarihi, Halit Ziya Uşaklıgil, Hilmi Kitabevi, İstanbul 1941. Bu kitap 254 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 19 Kasım 2008. Okuyan Hacer Korkut. Bir Yazın Tarihi. Müthiş bir sağanak altında nefes alamayan birisi gibiyim. Bir müddet bir divar dibine çekilerek başımdan aşağıya dökülen bu sağanağın içinde ciğerlerime biraz kuvvet vermek, bu korkunç deveranına takarak döndüren bir kasırga arasında benliğimi biraz üzlet içinde kendi kendime hasbihal ile dinlendirmek istiyorum. Zannediyorum ki şakaklarımın arasında genişledikçe bir buhar kuvvetiyle kaynayan duyguları şu kağıtların üstünde tasnif ve tahlil edebileceğim. Bu dört aşkım müsaademe noktasını teşkil ederek parçalanmasına, az bir şey kalan perişan yüreğimi daha yakından görmeye muvaffak olmak ümidindeyim. Dört aşk. Bir yaz içinde dört aşk. Bu esas ile ne güzel bir muthike yapılabilirdi. Bir temaşa muharriri olsaydım, eşhası şöyle teşkil ederdim. Güzin 17, Nevin 16 yaşında, henüz geçen sene izin verilmiş bir İngiliz mürebbiyesinin elinden kurtulmuş iki kardeş. Güzin'in sarı ela gözleri var ki daima havada gülmeye vesile olabilecek bir şeyin geçmesini bekleyen iki mütecessis yıldız gibi parıldar, uzun kırmızıya meyal saçlar ki ekseriyet üzere büküle büküle ta başının arkasına 4-5 bağ iğne ile tutturulmuş, gülmek için ince ve hassas dudakları, göstermek için beyaz küçük dişleri var. Daha sonra size en keskin latifeleri gıcıklayıcı bir iğne gibi sokan sivri bir dili var ki, dudaklarının arasında yavaşça görünüp bir ok fırlatmak için hazır duruyor. Hoppa mı? Kendisi daima ciddiyetten bahseder, lakin gene kendisini tekzip etmek için en ciddi bahislerin üstüne renk renk kandiller indirmek için küçük ağzının içinde hemen patlamaya hazır bir kahkaha topu vardır. Nevin, büyük kardeşinin tersine bir numunesidir. Bunda gözlerinin sarısı koyulaşarak kumral olmuştur. Yine o renkte saçları kıvırcık dalgalarla iki yanından toplanarak salıverilmiştir. Bu hırçın bir kızdır ki hiddet etmek için vesile arar. Herkesi haşladıktan sonra yine herkesten şikayete hak bulur. En ziyade hiddet ettiği şey ablasının kahkahalarıdır. Ufak bir istihza ile küçük bir hande, gözlerinin ateşini bir şimşekle alevlendirmek için kâfidir. Dudaklar titrer, benzinin pembe rengi kırmızı bir tabaka ile tutuşur. Şimdi bir şimşek, müthiş bir yıldırım, daha sonra bir asap buhranının müteakip gözyaşları. Aliye 18, Samiye 15 yaşında, Güzin ile Nevin'in teyze çocukları. Yazı beraber geçirmek için misafirliğe gelmişler. Aliye iri hülyalı mayi, Samiye yeşil andıran esrarlı gözleriyle bir şiir okuyor. Diğeri bir hıyanet düşünüyor gibidir. Aliye'nin ince ve uzunca bir endamı vardı ki, şiddet bir rüzgara tesadüf etse kırılacak zan olunur. Samiye'de bu endam henüz inkişaf için zaman bulamayarak latif dolgunluklarla mahpus kalmıştır. Daha sonra güvercin kümesinden çıkmayan bir amca ile kızlarının, Güzin ile Nevin'in, gürültülerini işitmemek için aşağıda odasında kulaklarını tıkayan bir yengenin kayıtsız ihmaliyle bu dört tehlikenin arasına himayesiz, müdafasız salıverilmiş bir genç. 22 yaşında, mektepten çıktıktan sonra 4 senesini vilayetlerde yol ameliyatında geçirerek bu yaz mezuniyet zamanını İstanbul'da geçirmek için gelmiş. Bir mühendis, fakat bu murabba aşkın ortasında kalbinin bütün muntazam çizgileri münkesir olmuş, biçare ve perişan bir mühendis ki duygularına bir istikamet tayinine muktedir olamıyor. Mutehike eşhasından birini ihmal ettim. İhmal edilecek bir sima, fakat etrafında uçan bilmem nasıl bir rikkat ve merhamet havası ile bu simanın da bu levhada bir hayatı var. Meliha, öksüz bir kız. Bizim aileye nispetini bana nasıl tarif etmişlerdi? Müteveffa bir dayının, Uzak bir nispet ki zavallı Meliha'nın hazin siması gibi ortadan siliniyor. Hepsinin büyüğü de hepsinden küçük görünüyor. Güzel değil, hatta siyah, her zaman ağlar gibi nemli duran gözleriyle, elin bir handeyle hafifçe kenarları takadüs etmiş, zan olunan uçuk dudaklarıyla, hoş görünmek için hiçbir itinaya delalet etmeyen sade ve düz taranmış siyah saçlarıyla, bütün gençliğinin üstüne bir donuk perde çekilen bu bir kez sığınmış genç kız çehresi için derin bir merhamet duymasam, hatta çirkin diyeceğim. İşte Mutike'nin eşyası, sahne çubuklunun uzun bir metrukiyetle harap olmaya yaklaşmış büyük bahçeli bir yalısını iraye edecek. Bir ressam isterim ki bu sahnenin perdelerine bahçenin köhne ağaçları altında koyulaşarak imtidad eden, güya bir umman altında açılmış yeşil bir mağaraya müşabih yolu, geceleri iki beyaz bulut arasından penceresini açarak denizlere mütecessis bir nazarla bakan bir kadın gibi, ay yukarıdan başını uzatırken gecenin nefeslerini esrarına tevdi ederek dağların karanlık yeşilliklerine kaçırmak isteyen fısıldıcı dalgaları ve daha sonra senelerce devam etmiş bir tenhalık içinde bütün rüzgarların biriktirdiği haşiyet ve heras havası ile hala sallanıyor zan olunan azim sofaları ile geniş odalarıyla yalıyı nakşetsin. Ne güzel bir mutike. Fakat bir faciaya tebeddül için ne büyük meylanı var. 4 senelik yorgunluktan sonra ne güzel bir yaz geçiriyorum. Şimdi parmaklarımın arasında başımı sıkarak muhakemeye çalışıyorum da, bütün hatıralar ve tesirler bir küçük sepete lüzumundan fazla tıkılmış kelebekler gibi ezilip karışıyor. Nasıl olmuştu? Nasıl başladı? Ben geldiğim gün onlar henüz taşınmış idiler. Henüz yerleşmeye vakit bulamamışlardı. İlk önce elimde çantamla beni, 4 seneden beri görülmemiş bu hısım çocuğunu, 4 sene zarfında çocukluktan çıkarak büyümeye vakit bulan şu dünkü çocuğu, bugünkü genç kızlara mahsus bir muvakkat vahşetle telakki etmişlerdi. Ben bu sarı, kumral, mayi, yeşil gözlerin muhtelif renklerde tesiriyle çantamı nereye koyacağımı da tahayyür ederek 4 sene vilayette yaşamaktan doğan bir evza suubetiyle ortalarında dururken güzin bir kahkahayı haps için dudaklarını sıkıyor. Nevin, bu da nereden başımıza geldi dememek için küçücük dudağını büzüyor. Aliye hüviyetini unutmuş gibi durduğu bu adamın mahiyetini düşünüyor. Sami'ye bu beklenmemiş misafirlikten ne çıkabileceği sualini halle çalışıyor gibiydiler. Ben derhal anladım ki bu 4 tesirin ortasında oldukça şeref verecek bir muvazenet bulabilmek için büyük bir metanete ve birçok tedbirlere ihtiyaç var. Bunlar ancak güzel bir uykudan sonra düşünülebilirdi. Benim odam neresi olacaktı? Bundan bir mesele tahaddüs etti. İhsan Bey'in odası. O vakit birden buzlar çözüldü. Yengem onlara soruyordu. İhsan Bey'in odası, onlara hep bir hanende gen zümresi gibi cevap veriyorlardı. Evet, İhsan Bey'in odası. O zaman koşuşmalar, henüz hiç yerleşmemiş eşyalardan sürüklenerek getirilen parçalar, benim intihabıma arz olunan şeyler. Güzin göç arasında yanlışlıkla gelmiş kış eşyasından koca cicimleri bana tahsis olunacak odanın pencereleri için sürükleyip getirirken Nevin babasının meşin kaplı koltuğunu yakalayarak uyumak için iyidir tavsiyesiyle yanıma koyuyor. Ali'ye karyolaya konacak cibinliğin nerede bulunabileceğini düşünürken Sami'ye kapalı şeylere meraktan doğan bir tecessüsle çantamı yüklenmeye çalışıyordu. O zaman hizmetçilere meydan verilmeden bu 4 kız evin bütün yerleştirilecek şeylerini unuttular. İhsan Bey'in odası. Bu cümle yalının çoktan beri ses işitmemeye alışarak bu gürültüden uyanıyormuşçasına hurdanan tavanları altında uçuyordu. Güzin pis bir şey tutuyor gibi perdeleri parmaklarının ucu ile sürüklerken kahkahadan bayılıyor. Nevin iskemleyi kaldırırken ta uzakta duran Meliha için çarptı diye hiddetinden utanma sağlamak istiyor. Ali'ye akıbet büyük bir bohça içinde keşfettiği cibinliğin kırmalarını ince parmaklarıyla tarayarak düzeltiyor. Sami'ye elinde içindekini anlamak için tartarak çantayı götürüyordu. Nihayet bu mühim iş başladı. Aliye ile Samiye, karyolayı kurmak vazifesini üzerlerine aldılar. Güzin, cicimlerden vazgeçerek yeşil solgun pancurları ile odaya bir solgun, zümrüt rengi veren pencerelere beyaz tül perdeler asmaya karar verdi. Nevin ile beraber getirdikleri, dört ayaklı bir masanın üstüne bir iskemle koyarak muvazeneyi temin için ayaklarından ökçeli terliklerini fırlatıyor, küçük, zarif, mutlaka 35 numara siyah terlikler. Nevin iskemlesinin üstünde düşüyor gibi sallanarak yarı korkudan, yarı hopbalıktan kahkahalarıyla ortalığı sarsan ablasına kızıyor. Masa ile iskemleyi tutmaktan usanarak, "Yok, bak şimdi bırakırsam, beni buraya hapsettin de," diyor. Aliye şimdi iri soluklarla karyolanın ağır demirlerinden yorulan ellerine bakıyor. Sami'ye bir aralık yanıma yaklaşarak esrarlı gözleriyle, "Bu cicimler ne olacak? İster misiniz size şu duvara, iki pencerenin arasına bunlardan bir şey yapayım? Elbette çantanızda üstüne iliştirilecek resimler vardır. Onları bana verirseniz," diyordu. İşte bugün şaşırmaya başlamıştım. Zavallı Meliha. O da bugün benim gibi şaşırmışa benziyordu. Ara sıra nadir ve çekingen bir tebessüm parlıyor zan olunan çehresinde, derin bir fütur ile bu dört işçiye eşya yetiştirmek için ya bir sürahi ile bir kadeh, ya karyolanın önüne konacak bir seccade ile köşeye sokuşturulacak ufak bir masa getirmesi söylendikçe azası kırılmış gibi sallanarak yorgun yorgun gidip geliyordu. Nihayet Samiye çantamdan sevinç çığlıklarıyla çıkardığı resimleri, hele tuhaf bir nazarla seyrettiği güzellik müsabakalarında kazanmış kızların resimlerini cicimlerin kıvrıklarına yerleştirip, Aliye Eflatun bir kordela ile cibinliğin iki kanadını bağladıktan, Güz'ün perdelerin eteklerini kaldırıp Nevin sürahinin yanındaki kadehe boncukla yapılmış bir kapağı koyduktan sonra hep çekilmeye hazırlandılar. Güzin hoş bir hopbalıkla eğilerek, "İşte efendim odanız," dedi. Nevin ablasının iki saatte hasıl olan bu teklifsizliğine kızıyor göründü. Aliye Eflatun Bağa, Sami'yi bir güzellere, bir de tuhaf bir tebessümle bana son birer nazar fırlattıktan sonra beni yalnız bıraktılar. Oh, bu gece ne derin bir uyku ile uyumuştum. İşte buraya geleliden beri tek bir uykulu gece. O vakitten beri zavallı uykularım ne buhranlar geçiriyor. İki gün sonraydı, zannederim. Artık tamamıyla teklifsiz idik. Cinsiyet farkı unutulmuş idi. Biraz daha gayret etseler bana hemen "Ahemşire" diyeceklerdi. İtiraf etmeliyim ki ben de bu teklifsizliği hazırlamış idim. Bu küçük hanımlara gelirken birer hediye getirmemiş olmak hatasını tamir için hemen Beyoğlu'na inmeye lüzum gördüm. Zaten kendimi bu şık gençler zümresini layık bir hale getirecek şeylere de muhtaç idim. İpek kırmalı gömlekler, iri kabarık kravatlar, zarif göstekli kol düğmeleri, 2-3 baston, onların en ziyade hoşlarına gidecek şeyleri de düşünüyordum. Bir aralık, mesela birer elbiselik dedim. Fakat kumaşlar gözümün önünde yığıldıkça renkleri intihapta zorluk çekiyordum. Daha sonra karar verdim. Gözlerine yakın renkler diyordum. Fakat bunu kâfi bulamıyordum. Daha almak, bütün bu dükkanlarda gördüğüm güzel şeyleri götürüp onların hayret ve meserret gözlerine sermek istiyordum. Sonra kendime bir şişe kolonya suyu alırken onlara da kokular alayım dedim. Bunları da yakıştırmak istiyordum. Mesela diyordum, Ali için hülya veren, mütefekkir, endişe doğuran bir koku. Leylak, Nevin için tiz, keskin, insan ruhunu ısırıyor zan olunan bir şey. Mesela karanfil. Güzün için o kolay, şu hoppa sanki kaçan bir şey. Menekşe. Samiye'ye öyle bir şey isterim ki manasında bir katra mühlik zehir olsun. Bir şey ki ruha ipek teması altında ciğer delecek bir hançeri bulunsun. Karanlıklarda parıldayan bir hiyanet silahına benzesin. Sevsen. Her önünden geçtiğim dükkandan bir şey almak istiyordum. Hatta bu küçük hanımların musiki heveslerini bile unutmadım. Yeni parçalardan mürekkep bir paket bile gittikçe sayısı artan paketlerin arasına karıştı. Nihayet Bazar Alman'dan büyük bir sepet alındı. Bu sepet içinde bir istimal çaresi buluyordum. Beykoz çayırında bir alem yaparsak nevalilerimizi içine koruz diyordum. Bütün bu şeyleri sepete konarak hammala köprü emrini vereceğim zaman, yalnız o zaman hatırıma geldi ki Meliha'yı, o bir kez kızı, bu müphem simayı düşünmemiştim. Bu dakikada hissettiğim merhameti ve kendime karşı duyduğum hiddeti tarif edemem. Vapura yetişememek tehlikesini göze aldırarak ona da bir şey tedarik etmeliydim. Lakin ne diyordum. Bir esvaplık ama siyah mı olsun gözlerinin gamlı rengi gibi bir koku, yorgun, baygın, hazin, melul bir şey. Mesela bir gül, kendi elim tavrı gibi. O zaman tekrar koştum. Bu kaideyi bozmamakta bir haz duyuyordum. Ona siyaha yakın bir esvaplıkla bir gül kokusu aldım. Fakat bunların sonradan alındığına zannediyordum ki vakıf olacak. İçimde ta sepet yalıya gelip de yukarıya çıkarılıncaya kadar bir korku vardı. Onlar hep yukarıdaydılar. Sepet sofanın ortasına konulunca hepsi başına üşüştü. Güzin, bunlar ne diye ellerini çırpıyor, Nevin bu hoppalığa müthiş bir tekdir nazarı fırlatıyor, Ali'ye bu sepetin üstünde uçan bir şiir tevehhümü ile gözlerini açıyor, Sami'ye yavaşça yaklaşarak sepetin aralığından parmağı ile paketlerden birine bir yara açıyordu. Bir dakika kifayet etti. Hep sepete ısındılar, yaklaştılar, etrafına dizildiler. Ben izah ediyordum. Birçok eksikliklerim vardı da bugün Beyoğlu'na gitmekten istifade ederek size de birer hediye getirememiştim. Taşra'dan ne getirilir? Savaklı gümüş kemer mi getirmeliydim? Nihayet düşündüm ki burada bu dört muhtelif kızın tabiatları bir itilaf noktası buldu. Tecessüs. Acaba ne getirdi? O zaman paketler çıkmaya başladı. İlk önce intizam dairesinde çıkarmak istiyorlardı. Öyle başlanıldı. Sonra sıra bozuldu. Sami'ye daha paketi açmadan öteden Güz'ün elini sepete daldırıyordu. Bu manzarayı görmek için amcamla yengem bile yukarı çıkmışlardı. Onlar hep çocukluğa avdet etmiş gibiydiler. Yalnız Meliha siyah gözlerinin donuk nigahiyle ta uzaktan bir tebessümsüz, bir neşesiz bakıyordu. Bu bir çare kız, bu hatta çirkin olmamak tesliyetine malik olmayan bir kes için bu sepetten bir şey çıkmamak lazım gelseydi. Güzin, bu çubuk ne diyor, tiryaki bir gemici gibi ağzına sıkıştırarak içiyor. Nevin ağzından çekmeye çalışarak, o bey babamın olmalı, bıraksana diyordu. Öteden Sami'ye, ağ nidası ile hayrete başlıyordu. İşte açık filiz renginde bir kumaş, bu benim olmalı. Bu sualin cevabını almak için yeşil gözleriyle bana bakıyordu. Daha ötede Ali'ye polkaları, vasıları yaymış, bu paket içinden Hülya'ya benzer, şiiri andırır bir şey çıkmadığına mütehayir görünüyordu. Hep paketlerini yüklendiler. Yalnız Meliha'nın paketleri ortada kaldı. Onu ben alarak, Meliha Hanım dedim. Birden sarardı. Dudakları titrer gibi oldu. Bana teşekkür için cevap bulamadı. Bugünden sonra ta ilk günden çözülmeye başlayan buzların yerine artık sıcak bir istinas havası esmeye başladı. Bu akşam hepsi meşgul oldular. Güzin ile Nevin, misten bakiye kalan musiki behreleriyle o gün gelen parçaları tecrübe ederken, ötede Ali ile Sami'ye elbiselere verilecek biçim istişare ediyorlar. Meliha'ya bir hizmet tahlil ederken takındıkları mültefit sada ile ''Hadi kardeşim makası buluversene'' diyorlardı. Henüz geceler serinceydi. Yemekten sonra çıkamıyorduk. Benim tasnif olunacak yazılarım, tebyiz edilecek layihalarım vardı. Gündüzleri hemen her gün 4 seneden beri kayıp edilmiş refikleri görmek, İstanbul'un hatıralarla dolu birçok yerlerini gezmek istiyordum. İşlerimle iştigali ancak gecelerimi hasredebiliyordum. Bir akşam, nasıl oldu bilmem, kırılmış bir kalemi yontmaya mı üşendim, hokkamda mürekkebin azaldığını mı bahane ettim, bir haftadan beri gürültüleri uzaktan bana kadar gelen bu cemiyetin bu akşam da içine girmek istedim. Layihalarımı orada kendi hallerine bırakarak çıktım. Onlar yalının ta öte tarafında denize nazır bir odada toplanırlardı. Oraya kadar gittim. Odada müthiş bir gürültü vardı. Piyanoda cehennemi bir galop, bir asudegiye alışılan yalının henüz uykuda kalmış son sükun perilerini uyandırıyordu. Kapıyı yavaşça ittim. En evvel piyanodan evini gördüm. Çılgın darbelerle sol elli kaba seslerden seri bir veznin destelerle namelerini koparırken sağ eli tiz perdelerin üzerinden küçük küçük bir çıngırağın terennümleriyle insanı havalara uçuran maskaralıklar çıkarıyordu. Sonra bu galopun kaldırdığı hava içinde Güz'ün bir koluna Aliye'yi, bir koluna Sami'yi takmış, ne taraf eseceğini şaşırarak taşan bir lodos rüzgarı gibi geniş odayı baştan başa, sarhoş İngiliz sayfalarına mahsus bir vaziyetle başını iki tarafına sallayarak, bacaklarını yarı bir daire şeklinde öne uzatarak, piyanonun gürültüsüne boğulan kahkahalar tarakkaları ile boydan boya sürüklüyordu. Kapıyı açtım. Onlar koşan bir bulut içinde uçuyormuşçasına beni görmediler. Sonra birden dönünce bu üç kız birden çözüldü. Aliye bir tarafa atıldı. Sami'yi piyanonun arkasına kaçtı. Güz'ün ortada perişan kaldı. Nevin başını çevirdi. Tıs. Bir saniye evvel patlayan fırtınadan sonra derin sükun.